Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 8 Temmuz 2022 bir Cuma günü saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da canlı yayında önce sağlık programındayız. Ve Türkiye gibi gündemin çok sık değiştiği, çok önceden planladığınızı pek gerçekleştiremediğiniz bir ülkede gerçekten bugün de birdenbire gündeme bomba gibi düşen bir gelişmeyi konuşacağız. Ayşegül, sana bırakayım istersen açıklamayı ve konuklarımızı tanıtmayı.
Evet, bu programımızı zaten en baştan söyleyelim bunu. Görevleri başında öldürülen tüm sağlık çalışanlarını adıyoruz. Aslında bunu söylerken de avukatları da katmak istiyoruz buna. Çünkü son dönemde avukatlara karşı da böyle bir girişim var ki onlar biz nasıl sağlık hakkını somut olarak ortaya koyuyorsak onlar da savunma hakkını ortaya koyuyorlar. Görevleri başında öldürülen sağlık çalışanlarına, hukukçulara adıyoruz programımızı. İki konuğumuz var. Konuklarımızı tanıtalım. Geleneksel olarak ben tanıtıyorum. Evet. Konuklarımızdan ilki hocaların hocası, sözünün tam karşılığı. Çünkü hoca yetiştirmiş bir isim. Hem de hoca yetiştirmiş bir isim öğrencisiyle birlikte bu programda. Öğrencisi de hoca zaten. Hani hocaların hocası sözü tam uyuyor. Profesör Doktor Selçuk Erez bizimle. Ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Doçent Doktor Ali İhsan Ökten de bizimle. Tam yani hoca öğrenci iki akademisyen burada ve sağlıkta şiddeti konuşacağız. Eminim iki akademisyen de çok reçete yazmış, çok operasyona girmiştir. Hadi bunu masaya yatıralım. Yani sağlıkta şiddeti nasıl çözeriz? Bunun geçmişinde ne var? Teşhis, tanı, şikayet. Bir ortaya koyacağız, tartışacağız bu konuyu.
Evet Selçuk Hocam, Ali İhsan Hocam hoş geldiniz efendim. Bize vakit ayırdınız. Yoğun programımız için de sağ olun. Bu tatsız ama konuşmamız gereken konuyu bizlerle ele almayı kabul ettiğiniz için. Şimdi Ayşegül başlarken programa ve gündemi anlatırken görevleri başında öldürülen sağlık çalışanları dedi. Ya böyle bir şey, bu cümle kendi içinde tuhaf geliyor mu size? Görevleri başında öldürülen sağlık çalışanı ne demek ya? Yani bu dünyada herhalde Türk dilinin dünya literatürüne katkılarından bir tanesidir bu tanımlama. Görevi başında öldürülen sağlık çalışanı. Herhalde bizdeki gibi böyle bir şey ne gelişmiş ne de başka gelişmekte olan ülkelerde pek yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum Selçuk Hocam ne diyorsunuz?
Yani ben de bir şey söylemek icap ederse diye baktım. Mesela İngiltere'de ciddi bir saldırıya uğrayan bir 8-9 sene arasında bir araştırma yapmışlar. Bir kişi var yani o öldürülmüş değil böyle itilmiş kakılmış yaralanmış o kadar. Yani çoğu da orada da söylesek görevi başında öldürülen desek yani çok nadir olur.
Olur mu öyle şey derler belki?
Hayır olmamış. Saçmalama derler. Kaldı ki bakın koca Japonya bugün eski başbakanını bir yerde seçim konuşması yapıyor 7-8 kişi adamı öldürdüler diye. Yani asıl yerde Japonya'da görülmemiş bir şey. Bize bir politikadan bahseden insanın öldürülmesi yani olabilir gibi bir şey oldu nihayet. Nerede kaldı ki doktor?
Bizde de olmamalı ama yani hekimler konusu da farklı bir konu. Ben ilk soru ikinize de aynı soruyu sormak istiyorum. En son biz balkonlarda alkışlanıyorduk. Yani hayrola diyorum biz ne zaman bu duruma geldik alkışlanır durumdan şiddete uğrar bu duruma ama tabii şunu hatırlıyorum mesela COVID-19 sürecinde bir üniversite hastanesi miydi eğitim araştırma hastanesi miydi hatırlayamıyorum o kadar çok hatırlayamıyorum ameliyathane mi yoğun bakım kapısına barikat kurmuşlardı içeri girip şiddete uğramasınlar diye. Yani böyle bir iki uçlu bir alkışlanıyor kahraman ilan ediliyor bir dövülüyor, şiddete uğruyor. Ben de Ali İhsan'la başlayayım. Ne diyorsun Ali İhsan bu duruma?
Yani gerçekten çok kötü, kabul edilebilir bir şey değil. Yani hepimiz üzgünüz, öfkeliyiz. Aslında hani yeni bir olay da değil aslında. Hani tamam, bizi pandemide alkışladılar vesaire yaptılar ama gerçekçi değil bunlar. Yani çünkü hani ülkemizde niye bu kadar şiddet oluyor? Gerçekten diğer ülkelere bunu anlatmak da zor hakikaten. Yani bir hekim bir hastasına bakarken iş yerinde çalıştığı poliklinikte öldürülüyor. Yani bu gerçekten akıl alır bir şey değil. Ama biz bunu daha önceden de yaşadık. Ersin Arslan meslektaşımızda yaşadık. Daha önce Göksel hocamızda yaşadık. Daha öncesinde yaşadık ve sonrasında Kamil Furtun yine görevi başında öldürüldü. Hani dediğim gibi burada en büyük sorun iktidarın konuyu bir defa ele alış biçimi. Aslında baktığımız zaman bunun nedenleri tabii ki var. Birçok nedeni var ama temelinde özellikle 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm projesi yer alır. Sağlıkta dönüşüm projesi ne yazık ki bize sağlıkta şiddet projesi olarak dönmüştür. Olaya aslında buradan başlamak gerekir. Buradan baktığımız zaman işte kışkırtılmış sağlık politikaları, özelleştirilmiş sağlık politikaları, hastaların müşteri ve her türlü hakka sahip olduğu, çalışanların işte hiçbir hakkının olmadığı bir ortamda hekimlik yapıyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bir sürü sorunlarımız var. Bunu Sağlık Bakanlığı'na iletmeye çalışıyoruz. Taleplerimizi söylemeye çalışıyoruz. Aylardır sahalardayız. Sorunlarımızla ilgili eylem yapıyoruz. Ama bakanlık bir gün dahi olsa tüm bu taleplerimizi, sorunlarımızı dinlemedi. Başta TTB olmak üzere hiçbir sağlık meslek örgütünü en azından ya siz niye bu kadar eylem yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz diye bize karşısına alıp konuşmadı. Aksine ne yaptı? İşte sosyal fenomen hekimleri yanına çağırdı. Sanki sorunları onlar biliyor gibi. Hani konuya bakış böyle olunca şiddet de tabii ki kaçınılmaz oluyor.
Ali İhsan Hocam, aslında ya her şey ne kadar bağlantılı. Sağlıkta dönüşüm derken neoliberal politikalara
Tabii
gönderme
ki.
yaptınız. Sosyal fenomen ya sosyal medya fenomenleri
Evet.
derken de popülizme.
Evet.
Aslında ikisi birbiriyle ne kadar kardeş. Yani ondan dolayı mesela böyle şeyler olduğunda ben hiç şaşırmıyorum. Zaten olması gereken diyorum. Hani bu politikaysa bu da hani böyle kişiler çağrılır tabii. Hani siz filan çağrılmazsınız. Değil mi? Yani bir danışma kurulu kurulabilir bununla
Evet.
ilgili. Hepsi olabilir.
Tabii.
Mesela o danışma kurulunda Selçuk Hoca, Gencay Hoca gibi çok hani deneyimli isimler alınıp onlardan bir görüş alınabilir. Ama tabii bunlar çok zor görülüyor herhalde. Selçuk Hocam
Selçuk Hocam herhalde
TTB'de.
Ayşegül'ün dediğini böyle yetkililerden birisi duyuyorsa Selçuk Hoca
Aman Allah
çağrılır,
korusun.
Gencay Hoca çağrılır. Herhalde şöyle demişler, yok artık.
Ben de Ayşegül'ü tavsiye ederim şiddetle. Siz ona danışın derim. Şimdi Ali İhsan Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Ve arkasından Ayşegül'ün de açıklamalarına şiddetle katılıyorum. Şöyle, ben araştırırım sorunu. Sorun ne? Sadece sağlık için biz konuşacağız ama esasında bu söylediklerimiz her şey için geçerli. Spor için, ticaret için, her şey için geçerli, eğitim için de. Şimdi normal bir düzende, ne diyelim, değişik bir düzende ne olur? Sağlıkta amaç nedir? Vatandaşın sağlığını ucuz, eşit ve kaliteli bir şekilde sağlamak. Hayır, öyle değil ki. Bu tür düzende, yani Ayşegül'ün tarif etmiş olduğu, isim vermek kolay değil, düzende. Amaç o değil ki. Amaç sağlığı kullanarak, ticareti kullanarak, sporu kullanarak ben daha çok oy nasıl alırım? Nasıl insanları kandırırım, tavlarım? O zaman böyle olmasaydı BNM'ler standart 60 yaş yataktan küçük hastane yapma, 250 yataktan büyük hastane yapma standartına ifade ediyorsa, ettiği halde 3000 yataklı, 1000 yataklı hastane yapmak nedir? Sağlığa hizmet demek değildir. Bunu bile bile. Başka şeylere hizmet demektir. O zaman hasta, yani vatandaş gidiyor, sağlığını arıyor bu hastanelerde. Ona sağlık hizmeti mi vermek? Yok. Sağlık hizmeti aldığı izini mi vermek ki bana oy versin? Doktor, benim kullandığım doktor bu amaçla, ben soğukkanlılıkla kullandığım bir, her an kıyacağım, her an çöpe atacağım bir ajan, bir maşa. Şimdi ona da niyetten takayım, niye adam yerini tutayım? Şimdi ben vatandaşa desem ki, gideceksin, seni Hilton'daki şeyler gibi karşılayacaklar, arabanı park edecekler, sonra sana başüstü diyecekler, ne dese. Şimdi ona yanlış izlenimi vermiş oluyorum. Hekimlere de hiçbir güvence vermiyorum. Diyorum ki kızarsanız bana şikayet edin. Şimdi ne oluyor sonuç? Böyle oluyor. Yani nedenleri, şimdi bu işi karıştırırken çok güzel farkına vardım ve vardık ki şiddet bir hak sağlığı sorunu bir müddette. Şimdi binaenaleyh hekimsek biz bununla da ilgilenmek zorundayız. Değişik faktörlerine bakmak zorundayız. Sadece tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkilerine de, yani neticelerine veyahut da sebeplerine de bakmak zorundayız. Şimdi ona ırgalamak sıra geldiği vakit başka şeyler de konuşalım. Ne dersiniz?
Tabii çok uygun olur hocam. Tabii Ayşegül neoliberal politikalar dedi. Ama biraz düşündüğümüz zaman, ki çok katılıyorum tabii bu tanımlamaya, bu beraberinde popülizmi getiriyor. Ancak hani neoliberal politikalarla idare edilen başka ülkelerde var, ama o ülkelerde bu oranda değil en azından.
Evet.
Yani bunun sadece bahsettiğiniz, Ali İhsan hocamın sizin de bahsettiğiniz bu sağlıkta dönüşüm yasasıyla ilişkisi yatsınmaz elbette, ama bütün bu olup bitenler hani bir parçada yani bu hekimler sizin her dediklerinizi yapacak insanlardır, bunların üzerine gidebilirsiniz diye kışkırtma olsa da, ya toplumun da bir vicdanı olması lazım. Ya yok artık, o kadar da değil. Bu diğer neoliberal yönetimlerle yönetilen ülkelerde bir görülmüyor gibi. Burada başka şeyler de var herhalde. Yani dün dediklerinize katılmamın üzerine eklektik bazı şeyler de var. Bilmiyorum. Selçuk Hoca ne
diyorsunuz? Şimdi Badur Hoca'nın söylediğine şöyle katılırım. Bu konuda geçerli faktörlere bakmak lazım. Bunlar ne? Mesela aile içinde bakmışlar bunlar. Yani dünyanın her tarafında Birleşmiş Milletler nezaretinde şurada burada incelenmiş. Mesela aile risk faktörleri sayılıyor. Bunların arasında otoriter çocuk yetiştirme tutkusu var. Mesela bizim memlekette erkek olmanın koşulları sayılırken ne deniyor? Kadınlara dişi kadın demek biraz tuhaf ve uygun, tuhaf kaçar, uygun hiç sayılmaz. Ama erkek adam demek nedir? İltifattır erkek çocuğa. Erkek adam ağlamaz. Erkek adam sözünde durur. Kadın adamın erkek çocuğu olur. Pardon, erkek adamın erkek çocuğu olur. Şimdi bunlar ne biçim laflar? Ondan sonra doğum hekimiyim. Size bir şey anlatayım. Bir tane Adanalı bir ailenin gelinini doğurtmuştum. Kayınvalide göbek atacak. O kadar memnun. Yani şıkır şıkır oynuyor. Hayırlı dedim. Çok aşırı sevinçlisiniz. Tabii dedi. Gelin dedi erkek doğurdu. Peki dedim, kız doğursa kötü mü olacaktı? Bak dedim, bizde bir atasözü var. Erkek doğuran loğusa yatağında at gibi yatar, kız doğuran it gibi yatar. Hanımefendi, sizi doğuran anne it gibi, o başka, karıştırma onu dedim. Şimdi eğer erkek olmak bu çapta önemsenen bir nitelikse, erkek olmanın şartları da takılan adlarla erkekler konusunda söylenenlere, yani salgınlar götüren niteliklerle tanımlanıyorsa, bu konuda sağlıkçı ve sosyal eğitsel önlemler almalı mıyız? Erkeklerin mesela ne diyorlar? İsim veriyorlar. Hatırlayın birkaç tane, siz eminim daha çok hatırlarsınız. Vural, Savaş, Hınçal, Cenk, Ersin, yani sen erkeksin. Yani saldırgan isimler veriyoruz. Niye? Erkeği nasıl tarif ediyoruz bazı ahvalde? Ondan sonra gel amcana bir küfür et bakayım, ha ha ha. Ondan sonra amcana göster bilmem neni. Şimdi evet, bu şekilde yönlendiğimiz, bu şekilde tarif ettiğimiz erkek adam, erkek çocuk, sonra da yarın olur erkek adam, sırası geldiği vakit saldırgan olmaz, nasıl olur?
Evet.
Evet tabii şiddet yekpare. Aslında hiçbirbirinden farkı yok ki şiddetin. Mesela biz bugün Konya'da öldürülen Ekrem Karakaya'yı konuşuyoruz. Ama bir gün önce de hani belli şeyler geliyorum diyor gibi geliyor bana. Koray Başar, psikiyatrist Koray Başar bir şiddete uğradı. Şimdi o şiddeti ve o şiddetin nedenini gerçekten Selçuk Hoca çok iyi ortaya koydu. Hani bu eril tahakküm diyoruz. Hiç bağımsız düşünemeyiz. Birebir aynı. Aynı diye düşünüyorum. Ve Ali sana bir soru sormak istiyorum. Biraz hani kökenden gidiyoruz ama köken ve sonuç gibi. Bir dönem beyaz nöbetler yapılıyordu sağlıkta şiddet için. Yasa çıkması için. O yasa da çıktı aslında. Yasayı ayrıca konuşuruz ama yani geçmişte böyle şeyler var. Hani ne yapmayı düşünüyor Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetle ilgili? Bir günlük protestoyu gördük. O protestoya gelen tepkilerin bir kısmı çok olumluydu, hekimlerin haklı olduğu üzgünlükleri ve öfkeleri yönünde. Bazıları da medyaya yansıyor bugün. Hani kötü tepkiler de var, yersiz. Türk Tepkileri Birliği ne yapmayı düşünüyor?
Ben ondan önce Ayşegül şeyi söyleyeyim. Aslında siyasetin dili şiddet. Tabii yani olur. Biz bu dili değiştirmediğimiz sürece, hani bundan kurtulma yasa da çıkarsak, hani tek başına yasa da bir şey yapmayacak.
Evet.
Yani siyasetçilerin birbirine karşı olan diline baktığımız zaman ya ne kadar kötü. Yani insan bu ülkede yani yaşamaktan utanıyor hakikaten. Böyle bir dil olur mu birbirine? Yani insanın birbirine böyle bir dili olur mu? Bırakın. Ama ne yazık ki ülkemiz böyle. Ülkemizde sadece sağlıkçılara yönelik şiddet yok ki. Kadına şiddet var, çocuğa şiddet var. Yani şiddet, ülke şiddet sarmalında aslında. Tabii ki bu kadar ekonomik ve siyasi kriz olduğu zaman bunlarla da yaşamak herhalde bunun getirdiği bir sonuç. Biz bunları düzeltmediğimiz sürece şiddetten kurtulma olasılığımız da olmayacak. Yani bu ülkede bu kadar şiddet varken tek sağlıkçılar mı kurtulacak? Hani böyle bir şey yok. Hepsi biraz önce de bahsettiğiniz gibi hepsi birbiriyle ilintili bunların. Bu süreçte işte tabii ki biz neler yaptık? Hani Türk Tabipleri Birliği olarak aslında sorunumuz bizim sadece şiddet de değil. Birçok sorunumuz var. Buna işte çalışma koşullarımızın kötülüğünden tutun, işte malpraktis yasası, doğru dürüst bir malpraktis yasasının, doğru dürüst bir şiddet yasasının çıkmamasına, 3-5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanmamıza, kamuda giderek artan baskılara ve oradan her geçen gün giderek artan istifalara, ekonomik ve özlük haklarımızın gaspına artık hekim arkadaşlarımız neredeyse açlık sınırına veya sağlık çalışanları, tüm herkes aslında toplumun kesimi açlık sınırına doğru hızla gidiyor. Ve bir kısmı zaten onun altında yaşıyor. Bunları düzeltmedikten sonra tek başına şiddeti düzeltmemiz de bana pek olasılık gibi gelmiyor. Türk Tabipleri Birliği olarak tüm bu sorunlarımız karşısında uzun süredir sahada birçok eylem yaptı. Dün de gerçekten tüm Türkiye'de oldukça geniş katılımlı eylem yapıldı. Buna İstanbul'da bazı yerlerde polisler her ne kadar zor kullanmaya ve orada da bir şiddet uygulamaya çalışsalar da meslektaşlarımız ve tüm sağlık emekçileri bu konuda gereken cevabı vermiş oldu iktidara. Ben dün cenazedeydim. Orada katıldım Kayseri'de. Bakan sürekli olarak yuvalandı orada. Protesto edildi. Ancak tabii ki bunlardan bir ders çıkarırlar mı zor. Biz ne yapacağız önümüzdeki süreçte? Tabii ki eğer bu isteklerimiz, taleplerimiz kabul edilmezse belki de süresiz bir iş bırakmaya doğru gidecek durum. Çünkü artık birkaç günlük eylemlerle de bir sonuç alamıyoruz. Yani bırakın sonuç almayı, ya bir gün dahi olsa Sağlık Bakanı herhangi bir şekilde bizi dinlemiyor. Hani bir gün başta TTB olmak üzere tüm sağlık meslek örgütlerini çağırıp sizin sorunlarınız nedir? Ortak bakalım, çözüm noktalarını oluşturalım. Hani böyle bir şey de yok, ortam da yok. Ben dün taziyede kendisiyle karşılaştım. Ailenin yanında tüm cenaze töreni boyunca yanındaydı bakanı, sağlık bakanı. Orada hani taziye mesajını iletirken de ayaküstü de olsa, çok kısa da olsa en kısa zamanda tüm bu sorunların çözülmesini talep ettim kendisinden. Hani işte elimizden geleni yapacağız vesaire gibi bir takım şeyler söylendi ama sonucu göreceğiz tabii ki.
Evet, Yani demin Aysan Hocam şiddeti sayarken kadına çocuğa dediniz. Aslında belki bir ayrıntı gibi görünebilir ve hayvanlara olan şiddet o, o,
evet, da, evet, evet.
Yani, o da unutulma katılması gereken yani bir şiddet meraklısı bu dizilerde, şarkılarda, davranışlarında insanların ortaya çıkıyor. Onun için sadece çok önemli olduğu halde sağlıkta dönüşüm yasasıyla ilintisine onun üzerinde de bir takım başka nedenleri olabileceğini düşünüyorum. Peki bu çok önemli, tatsız da olsa konuşması gereken konuyu bir müzik arası verdikten sonra sürdürelim. İlk parçamız, hemen şunu söyleyeyim ki biz Ayşegül'le bu programları yaparken konuya göre de parçalar seçiyoruz. Bugün de böyle genç Türkiye'den yeni sesleri tanıtacaktık ama gündemle beraber onu da değiştirdik. Böyle eğlenceli hoplaylaylı bir parçalar çalmayalım diye. Mercedes Sosa'dan geliyor ilk parça. Alfonsina y El Mor. 8 Temmuz 2022 bir Cuma günü saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programında Sayın Profesör Doktor Selçuk Erez ve Doçent Doktor Ali İhsan Öktenli sağlıkta yaşananları, sağlıkta şiddet deyimini bile kullanmak istemiyorum. Garip bir durumla karşı karşıyayız. Çok acı aslında yani. Acı ve liste uzadıkça da şiddete uğrayan, yaşamını yitiren hekimler hep aynı şeyler konuşuluyor, hep aynı şeyler söyleniyor ama yönetiminde bir sessizliği, böyle bir vurdum duymazlığı, belki de bundan memnuniyeti var politikaları nedeniyle. Bu da çok acı bir durum. Evet Ayşegül, nereden devam edelim şimdi?
Sağlıkta şiddet yasası sonuçta bir yasa çıktı. Yani bu sağlıkta şiddet yasası uygulanmıyor mu? Yeteri kadar caydırıcı mı diye, yoksa yasa çok iyi ama insanlar yasayı da hiç umursamıyorlar mı bu şiddet girişimlerinde bulunurken? Ali, sana bir sorayım. Onlar çok yasayla ilgilendiler. Hani o süreci takip ettiler.
Şimdi aslında hani yasa tek başına tabii ki çözüm değil. Ülkemizdeki bu hani iklimin değişmesi lazım. Hani bu şiddet dilinin değişmesi lazım. Ve ekonomik ve siyasal krizin bir çözümlenmesi lazım. Hani ondan sonra bazı şeyler yasalarla daha iyi değişebilir ama özellikle biz Ersin Arslan'ın öldürülmesinden sonra Türk Tabipleri Birliği olarak sağlıkta çok iyi bir yasa tasarısı hazırladık. Ve onu ısrarla milletvekilleri aracılığıyla meclise götürüldü ama iktidar tarafından kabul edilmedi. Pandemide ne zamanki işte hani bize biraz daha yaptığımız işi önemsediler. O kadar yoğun canla başla çalışmamızı görüp birazcık belki bize insani duygu beslediler. Ondan sonra ya bunları bu kadar hakikaten şiddet uyguluyoruz. Demek ki bunlar ya bu kadar çalışıyor, haksızlık yapıyoruz noktasına geldiler. Hani bunları söylemek de acı bir şey ama o zaman bir yasa çıkardılar sağlıkta şiddetle ilgili ve o yasa bizim istediğimiz yasadan çok güdük bir yasa olarak çıktı ve bizi korumayacağı açıktı. Ve nitekim korumadı da. Daha sonra korumadığı için yeniden bir yasa çıkardılar. Ama şimdi görüyoruz, onu da görüyoruz, o da korumuyor. Çünkü en son Urfa'da bir meslektaşımız linç edilmeye çalışıldı. Saldırganlar hemen bırakıldı. Meslektaşımız da adliye önünde diplomasını yırtarak ben artık dedi bu mesleği yapmak istemiyorum. Şu an hepimizin ruh hali böyle aslında. Bu mesleği yapmak istemiyoruz. Böyle bir ortamda çalışmak istemiyoruz. Bizim önerimiz şu tabii ki yasadaki caydırıcılık çok yeterli değil. Cezaların çok daha fazla arttırılmış olması gerekir. Yani örneğin şiddet uygulayan arka kapıdan hemen bırakılmasın. Hani tutuklansın daha ciddi yani. Çünkü bunun Avrupa'da örneklerini görüyoruz. Bırakın böyle fiziksel bir şiddet yapmayı, sözel şiddette bile ciddi yaptırımları var Avrupa'daki birçok ülkede. Yani yüksek sesle bile konuşamazsınız. Ama ülkemizde böyle değil. Şu anki yasada ne yazık ki bizi koruyacak bir yasa değil. Ama hani biraz önce söylediğim gibi yasada tek başına herhalde bizim gibi ülkelerde çözüm olmayacaktır. Ama daha etkin bir yasaya ihtiyacımız var.
Evet, Selçuk Hocam'a soralım. Yani Selim Hoca tabii vurguladı, neoliberalizm diyoruz ama neoliberal ülkelerde bu kadar şiddet yok dedi. Bir Amerika'dan hekim arkadaşımızı konuk etmiştik, ona sordum. Sen acil hekimisin, şiddet var mı orada dedim. Böyle boş gözlerle bana baktı. Ki Amerika'da hani şiddetin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Selçuk Hoca'ya o tarafı sorayım ben. Yurt dışıyla da çok bağlantısı yıllar boyu var Selçuk Hoca'nın. Oldu da yani oradaki fark ne bizden?
Bence fark şu. Şimdi bütün dünyanın her memleketinde, Amerika'dan bilinen Patagonya'ya kadar bir takım faktörler kişiyi eğer zamanında saptanmazsa kişinin saldırgan olması hem de kötü saldırgan olması ile neticeleniyor. Bunlar irdelenmiş, bulunmuş. Birkaç tanesini söyleyeyim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme bozukluğu, erken yaşlarda saldırganlık sergilemek, duygusal sorunları için tedaviye muhtaç olmak gibi. Şimdi o ülkelerde bizde de var, onlarda da var. Bizde çok ve çok olmasının nedenini konuşuyoruz. Ama aynı zamanda teşhis edilemiyor. O ülkelerde benim torunlarım bir takım ona benzer ülkelerde şey yapıyorlar. Yuvaya gidiyorlar, ilkokula gidiyorlar. Öğretmenleri eğitimli, saldırgan olmak veya saldırganlığa yol açan faktörleri tanıyabiliyorlar. Psikologlara yolluyorlar çocuklara. Çocuklar küçük yaşta saldırgan adayı olarak büyümüyorlar, böyle seyretmiyorlar. Onları eğitiyorlar, terbiye ediyorlar, bir kısmını vazgeçiriyorlar. Ne oluyor oran? Düşüyor. Bize ne oluyor oran? Sosyal, politik faktörlerin katkısıyla çoğaldıkça çoğalıyor. Hem tedavi edilmiyor, hem teşhis edilmiyor. Bu çocuk tuhaf, bu çocuk yaramaz. At tokatı, otursun yere. Değil ki. Her sınıfta, ama neden bahsediyor biliyor musun? İsviçre'deki 20 kişilik sınıftan, İngiltere'deki 15 kişilik sınıftan. Hemen bir psikolog geliyor. Sorun olan çocuğu çekiyor ya da dersten sonra bir sene, iki sene, üç sene bayağı yumuşatıyor, bayağı adam ediyor. Bizde var mı böyle bir şey? Yok. Daha var. Yine bu faktörlere baktığımız vakit aile işi, şiddete ve çalışmaya maruz kalmak bir faktör imiş. Şimdi biz politikacılara dedik ki bunlar da birbirine bağırıyorlar, çağırıyorlar, saldırgan davranıyorlar. Pek az politikacının, çok politikacımız var ama pek az politikacının yaşam öyküsünü detaylı olarak biliyoruz. Bildiklerimizin arasında çocukluğunda anasından, babasından, kardeşinden dayak yemişler çok. Bunlar erişkinliklerinde ne olursa olsunlar, ister bilmem ne bakanı olsunlar, ister Sebah Çavuş olsunlar, özel ve resmi yaşamlarında sık sık şiddet sergiliyorlar. Yüksek rütbelerde türediklerinde sükunet ve dinginlik sergileyip örnek olacakları da tam bunun tersini yapıyorlar. Bağırıp çağırarak, şiddetin akustik komponentini de durmadan sergileyerek potansiyel saldırganlar için akıl yolunu seçmelerini sağlayıcı bir örnek olmuyorlar. Al sana bir neden daha. İngiltere'de, Fransa'da, Lüksemburg'da böyle mi? Değil. Bu da izah etmez mi bizdeki bolluğu?
Eğitim şart diyoruz yani aslında.
Eğitim ve erken teşhis şart. Bu çocuk potansiyel sahibi, bu çocuk yarın da bugün sorun çıkaracak. Gel biz bunu aklı selim ortamına çekelim. Nasıl? Psikolog bir yolu. Ve yapıyorlar ve başarıyorlar.
Selçuk Hocam, galiba farklı olan sizin bahsettiğiniz gerçek nedenler, eğitimden Ayşe Gül'ün vurguladığı, işte eğitim şart dediği, sizin dediğiniz önceden saptama eğitimi. Bu sorun ya da bu eksiklikler eskiden beri vardı. Ama evet, son yıllarda artışta her yönden, sadece sağlık çalışanlığı değil, işte Ali İhsan Hocam'ın dediği gibi kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, bunların sayısındaki artış belki de bu saldırgan davranışların özendirilmesi, teşvik evet, edilmesi, oraya doğru bir iteleme yani. Ne kadar efelenirse insan, ne kadar çok sesi çıkarsa o bir puan toplayan böyle bir değer, yani değer yargılarının da çarpıtıldığı ve garip bir yere doğru gidiyor bu ülke herhalde. Bütün bu kavram ve davranış harmanı arasında diyelim. Bir ilginç bir şey. Yani belki de karamsar olmamak için bir neden yok yani. Çok kötü bir gidiş aslında.
Efendim, müsaade eder misiniz Ayşe Bey?
Lütfen. Ne demek hocam?
Şimdi iki faktör daha var konuşmamız icap eder. Bu neticeye yol açan iki önemli faktör daha var. Bir, bozulan ekonomi birçok bilimsel araştırmada saldırganla şiddete yol açıyor. Size literatürü de vereyim. Mesela Tayvan'da 2018'de yapılmış. Ne diyor? Ekonomik koşullar çocuklara yönelik şiddetin artmasına katkıda bulunur. Tayvan acil sağlıklı pediatrik yaralanmaların ülke çapında nüfusu tabanlı bir analizi. Birleşmiş Milletler raporu 2012. Ekonomik krizler suç artışını tetikler. Al sana. Şimdi bizde ekonomi nasıl? Bizde ekonomik niçin bizde daha çok ekonomik başka memleketlerden daha iyi mi ki bizde daha az olsun? Şimdi bunu konuşalım. Ekonominin etkisi. Ekonomi etkisi ne oluyor? Ekonomi kötü olunca ana da çalışacak, baba da çalışacak, babaanne de çalışacak. Kim bakacak çocuğa? Sokak ortasında kim varsa. O vakit çocuğun kendini güvende hissetmesi. Eyvah babam eve giriyoruz, akşam yemeğine diyor, ben işimi kaybettim diyor. Ben diyor pastırma alamadım diyor, ben diyor eve sucuk getiremedim diyor. Ben açım. Hep güvensizlik, ilgisizlik. Anne babanın ona ayıracak zamanları yok. Şimdi bu koşullarda çocuk ne olacak affedersiniz? Onu konuşmamız lazım.
Evet, Selçuk Hoca'nın dediğinden benim aklıma şey geldi. Raquel Dink'in konuşması. Bir bebekten bir katil yaratan sistem. Yani aslında hani Selçuk Hoca'nın da söylediklerinden, bizim konuştuklarımızdan şunu anlıyorum. Hani biz yine de ne kadar naif ve bilimsel yaklaşıyoruz her şeye. Anlamaya çalışıyoruz yani neden bu şiddetin olduğunu. Hani politikanın dilindeki gibi ötekileştirici bu kadar hani bize yönelmesine rağmen konuşamıyoruz. Onun farkındayım.
Şaşırıyoruz bir parçada tabii yani. Bütün bu bitenini anlayamıyoruz değil mi? Yani,
evet. Peki. Anlamamız lazım. Bizim de araca olmamız lazım. Ne diyorsunuz?
Peki hocam, bir müzik arası daha verelim size bir kez. Victor Jara'dan bir parça. Parçanın ismi Manifesto. Victor Jara'dan dinledik. Parçanın ismi Manifesto idi. 8 Temmuz 2022 bir cuma günü. 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Konuklarımız da son günlerde hekimlere yönelik şiddet konusu. Bunun nedenleri, buradan nasıl kurtulur? Bu karamsar günlerde olup bitenleri konuşmaktayız Ayşegül. Bu son bölümde sözü sana yine bırakayım.
Süha Oğuz Ertem'in bir mesajı geldi. Okumak istiyorum. Eğitimli kişilerin değersizleştirilmesi konusu da önemli diyor. Belki bu boyuttan da söz edersiniz diyor. Doğru aslında konuşmayı da düşünüyorduk. Ali İhsan Ökten'e ilkin söz vermek istiyorum. Ne dersin?
Ya, tabii ki en önemli konulardan bir tanesi gerçekten. Ülkemizde ne yazık ki özellikle bu iktidar zamanında çok daha belirgin olmak üzere işte okumuşlara, aydınlara, entelektüellere karşı bir linç politikası vardır. Çünkü onların daha da gelişmesini istemezler. Kendi oy potansiyellerini vesaireyi devam ettirmeleri için. Bizler onlar için gerçekten büyük bir tehlikeyiz. Halbuki ülkeleri ileriye götüren nedir? Bilim ve sanat kültürdür. Siyaset geçicidir. Ancak siz bilim ve sanat kültür üreten insanlara karşı bu kadar acımasız olursanız orta çağ karanlığına doğru gidersiniz. Ve şu an yaşadığımızda aslında bu kadar bilim, teknoloji vesaire gelişmiş olmasına rağmen şu an orta çağ karanlığıdır. Düşünce sistematiği açısından baktığımız zaman. Yani şeye baktığımız zaman, biraz önce senin söylediğin noktaya geldiğimiz zaman, hani bir hekim olarak ellerimizde doğan, işte hastalandıklarında ellerimizle baktığımız, muayene ettiğimiz, iyileştirdiğimiz çocuklar bugün elleriyle bizleri katlediyor. Hani biz onun derin acısını yaşıyoruz. Bu her tarafta var ama hani sadece dediğim gibi sağlıkta yok. Hani buraya nasıl geldik biz? Bizi insan yapan el, akıl, dil diyalektiği ortadan kalktı artık. Bu uygulanan politikalar sonucunda kalktı. Beynimizin uzantısı olan eller artık bize saldırı amacıyla kullanılıyor. Bizi dövüyorlar, sövüyorlar, işte öldürüyorlar. Yani ve şu an bizim yaşadığımız aslında bir belki biraz sonra bahsedeceksin. Bu olaydan sonra yandaş medya veya bazı sosyal medya paylaşımlarına baktığımız zaman bir insansızlaşma süreci yaşıyoruz biz. Gerçekten hani bunca olay karşısında böyle acımasızca, insafsızca şeyleri nasıl yazabiliyorlar, nasıl? Aklımız almıyor gerçekten. Bu da biraz önce bahsettiğimiz işte okumuş, aydın, entelektüel kesimlere olan saldırının başka bir boyutu.
Evet, yani okudum da söyleyesim gelmedi Ali İhsan. Yani söylenenler o kadar ayıp ki. Yani onlar tabii bunları sosyal medyalarından yazıyorlar. Herhalde beyin, el, hani şey bağlantısı var ya, o bağlantıyla ilgili bir şeyler söylemek lazım. Hani şey, en azından derler ya, gırtlak dokuz boğum. Bence o dokuz boğumu kullanmak lazım bir şey yazarken. Özellikle hani böyle hassas durumlarda, hani hiç okuyasım yok. Ondan gördüm ve gerçekten çok sinirlendim yazılanlara, ama yani hani hiç, bir de değerli, hani yazan değerli olmayınca çok da umursayamıyorsun. Evet. Yani şey, Selçuk Hocam, siz ne diyorsunuz eğitimli bireylerin, entelektüel bireylerin değersizleşmesi? Ben aynı soruyu aslında Selim Hocama da sormak istiyorum. O da Fransa ile biraz karşılaştırsa burasını. Selçuk Hocam, sizden ilk başlayayım.
Hani bence ilk önce Badur Hoca söylesin. Çünkü ben işi biraz saptıracağım.
Peki.
Yani benim söyleyeceğim hep işte bilebildiğim kadarıyla Fransa'da. Bütün Fransız toplumu, Fransa'daki taşrasındaki köylüsü de o sürekli Montaigne, Victor Hugo ya da Jean-Paul Sartre okumuyordur. Ama yine de bilmediği, okumadığı bu insanlara derin bir saygısı vardır. Bizde ise hani bizde de işte otele tıkıp yakıyoruz cayır cayır. Yakarken de yani Afrika'da falan böyle filmlerde gördüğümüz, duyduğumuz ilkelliğin doruk noktasında sevinç çığlıkları falan atıyoruz insanları yakarken. Şimdi böyle bir toplum. Hani burada diyecek bir şey bulamıyor insan kolay kolay. Ama Fransa ile kıyasladığınızda yani tabii böyle bir durum var yani. Okumadığı, bilmediği insanları ve o Fransa'nın değeridir diye. İşte meşhur lafları vardır, öyle öyküler vardır. De Gaulle, Jean-Paul Sartre size çok muhalefet ediyor dedikleri zaman De Gaulle Fransa'dır, Jean-Paul Sartre Fransa'dır diyor De Gaulle Sartre için falan. Kendisine çok muhalif olan bir kişi için. Yani orada bu düşüneye, bu düşün insanlarına bir saygı vardır. Tanımasa, bilmese, çok sevmese de Fransa'yı onların Fransa'nın değeridir derler. Yani böyle bir kıyaslama var. Bizde daha farklı tabii biraz.
Durayım. Yani evet, bunlar var ama çok değerli de, hani değerler yetiştirmişiz. Hani şairlere bakıyoruz. Çok geriye gidip Yunus Emre demek istemiyorum ama yani değer de yetiştirmiş bu ülke. Yani bir yandan da umutlu kalınabilir gibi geliyor bana. Selim Hocam, siz onu deyince aklıma şey geldi. Cemal Süreya'nın Yarımada şiiri geldi. Onun bir dizesi vardır. İzin verin okuyayım. Tabii biraz daha uzundur ama ben çok küçük okuyacağım. Şöyle biter: çünkü Ali'yi dirilten iksir de saklı, Hasan'a sunulmuş ağuda diye biter. Ve başı da şöyledir: biz kırıldık, daha da kırılırız. Doğudan batıya bütün dünyada. Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer, iki ciğer arasında bağlantı kurar. Büyür bir gün, zenginleşir orada. Çünkü Ali'yi dirilten iksir de saklı, Hasan'a sunulmuş ağuda. Sanki bu toplumlarda bir de hani iyiliğe dair değerler de var. Sanki onları daha çok ortaya çıkarmamız gerekir, o iklimi gibi geliyor bana diyorum. Cemal Süreyya'yı da almış olduk böylece ve Selçuk Hocama söz verdim.
Şimdi sizin söylediğiniz bana Avni Lifiş'i hatırlattı. Avni Lifiş bu yani 100 yıl boyunca 1900'lerin başında yaşamış ölmüş bir vatandaş, bir ressam. Fransa'da Fransız, İngiliz, Amerikalı olsaydı şu anda en büyük ressam arasında adı geçerdi. Ama Türk ressamı ne yapmış? Mesela babası niçin resim yapıyorsun, niçin resim dersi alıyorsa dövmüş çocuğu. Kemiklerini kırmış. Çünkü adam yobaz. Başka? Adam daima küçük resimleri yapar, koşatmıyorlar. Ona da imza atmazmış. Çünkü kimse resim satın almıyor ki. Büyük resimleri var duvar çapında. Ama çok az. Şimdi böyle bir güdük ortamda resim yapanın dayak yediği, babasından ve konu komşudan bir ortamda çok büyük bir ressam yetişiyor. En olumsuz, olmadık yerlerde, en olumsuz koşullarda yazar da yetişir, ressam da yetişir. Ama bunların sayısı belli bir şeyi bulmazsa netice alınmaz. Gelin gitmeden, bitmeden önce bir konuda daha durarım. Eğer bir memlekette adalete karşı güven azalmış ve giderek gidiyorsa, incelmişse, orada insanlar, tabii ki bu eğitimlerinden ters orantılıdır, kendi adaletin kendi sağlayacağı ehametine kapılır. Şimdi bakalım, birkaç tane tarih buldum. 29-30 Nisan 2016'da tarihi Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu'nda konuşmuş Yargıtay Başkanı. Demişler ki o tarihte Türkiye'de yargıya güven %70'den %30'a düştü. Şimdi daha da gidiyor. Daha yeni İnsan Hakları Derneği Konda'ya, ki doğru dürüst bir ajan, kamuoyu araştırması yapıyor. Bu da aşağı yukarı o rakamları veriyor. Şimdi yargıya güven azaldığı vakit çok eğitimli olmayan, yara eğitimli vatandaşlar ne diyor ki? O ben bekleyecek miyim? Yani kendi kararımı kendim, iştahatımı kendim uygularım. Giderim adamın kafasını keserim veya bıçaklarım veya döverim. Bu çok mühim bir faktör. Niçin bizde saldırganlık daha fazla? Doktora da, avukata da, şuna da, buna da, öğretmene de, onu da katalım. Çünkü bizde yargıya güven giderek azalıyor. Bunu söylemek ayıp mı? Bunu söylemek zorunda değil miyiz? Maalesef zorundayız.
Evet.
Ekonomi bozuluyor. Siyasetçi örnek olması icap eden insan örnek olamıyor. Tam tersine kötü örnek oluyor. Bağırıp çağırıp birbirine kötü laflar ederek. Şimdi o vakit ne soruyorsunuz? Ne soruyoruz birbirimize? Niçin? Bizdeki saldırganlık, doktora saldırganlık, şuna saldırganlık, bu da saldırganlık. İngiltere'den, bu Lüksemburg'dan daha fazla diye. Bu faktörler değişmeden bize saldırganlıklar azalmaz. Bizim memleketimiz normal bir memlekete benzeriz.
Yani saldırılar niye fazla değil, niye fazla olmasın demek lazım. Sizin dediklerinizden haklısınız. Çok katılıyorum tabii. Yani bir de bir sinirli ve kızgın bir toplum. Yani sizin söylediğiniz işte eşine saldırı, doktora saldırı, avukata saldırı. Be adam çocuktan ne istedin, hayvandan ne istedin falan, böyle kızgın ve sinirli bir toplum haline geliyor. Bu oran artıyor. Fütursuzluk artıyor gittikçe. Dediğiniz gibi kendi halletmeye çalışıyor. Evet Ali İhsan Hocam, tekrar size dönelim. Bilmiyorum bundan sonrası için beklentileriniz. Artık bunu sormaktan, biz sormaktan, sizi yanıtlamaktan yoruldunuz herhalde. Bir de bazen sevgili Ömer Madayla benim çeliştiğim bir konu var. Bir takım böyle çok olumsuzlar yaşanın. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Ömer Madayla da başka platformlardaki arkadaşlarımız, dostlarımız. Ya bu eskisi gibi olmuyor, daha kötü oluyor diyorum ben. Ben biraz karamsarım galiba, bilmiyorum. Ne diyorsunuz hocam?
Yok, yani ben de aynı görüşteyim aşağı yukarı. Şimdi adam evine ekmek götüremeyince ne yapacak? Siyasetçilere bir şey diyemiyor. İçeri atılacak çünkü. İşte çocuğuna, eşine, hayvanlara, etrafındaki onlara saldırıyor. Yani bunu, bu ekonomik gidişatı, siyasal gidişatı, krizi çözülmediği sürece, ülkede yeni bir hava yaratılmadığı sürece gerçekten çok zor. O nedenle ben de çok fazla, eğer böyle giderse çok iyi bir tablo görmüyorum. Şu anki tablo daha da kötüleşecektir. Biz burada ne yapacağız? Biz yine olabildiği kadar tüm muhalefet gücümüzle, muhalefeti de birleştirerek mücadeleye devam etmek zorundayız. Elimizden geleni yine yapmaya çalışacağız. Umarız ki hepimiz birlikte bu süreci tersine döndürebiliriz.
Umarım. Ve en kısa zamanda olsun.
Evet.
Daha fazla kalıcı hasar meydana gelmeden
getir.
Evet Ayşegül.
Tabii bir de bu kadar acı bir dönemi yaşadığımız için artık hani iyi şeyleri de görememeye başladık. Ali İhsan Ökten'i de tebrik edelim. Yeni dönem Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde yer alıyor. İkinci başkanımız olarak görev yapacak. O tebriki de edelim. Hani şiddet deyince hiç burada konuşmayalım. Hani direkt bir cümleyle kapayacağım ama hani... genel kurulda bile hani şiddet görülebiliyor. Hani eğitimli insanlarda şiddet görülebiliyor. Zaten bu hep çok konuşulur. Kadına şiddette de vardır. Eğitimli erkeklerde de görülür. Selçuk Hoca'nın da adalet vurgusu vardı. Yani Pınar Gültekin kararı ne kadar adalet duygumuzu yaraladı. Yani hepsi sanıyorum birbiriyle birlikte diye düşünüyoruz. Ekrem Karakaya konusunda hukuki bir takibiniz olacak mı? Tabii hukuki takip de olamıyor çünkü birey intihar etmeye öldü.
Öldürüldüm ya.
Veya yani şey diyelim, intihar etti yansıyor sanıyorum.
Yani şey... orada da pardon Ayşe, orada da hani saatler geçiyor aradan, resmi bir doğru dürüst açıklama yapılmıyor. Evet. Yani toplumu yani kamuoyuna bir açıklama yapılıyor. Böylece bilgi kirliliği oluşuyor. İşte sekreter öldü deniyor. Halbuki öyle bir şey yok. İşte kendisi mi ne vurdu? Mesela ben orada dün konuştuğumda işte önce göğsüne sıkmış. İşte 3 tane yanından geçmiş, sonra kafasına sıkmış. Hani göğsüne sıkan birisi nasıl kafasına sıkar? Böyle soru işaretleriyle de dolu bir durum.
Evet.
Peki Selçuk Hocam, sizin de son sözlerinizi alabilir miyiz lütfen programı?
Peki, ben şöyle son sözü şöyle koyayım. Bütün bu olumsuz şeylerden bahsettik ama bütün bu olumsuz şeylerin değişeceğine ve bir sene geçmeden, bir sene sonra değişmeye başlayacağına ben inanıyorum. Küçük bir anket yapmak, sizden, Ali Hoca'dan ve aynı zamanda Ayşegül meslektaşımdan sormak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? İyimser misiniz, değil misiniz?
Ali İhsan Hocam, buyurun.
Ali İhsan, ben iyimserim valla. Ben Selçuk Hocam'la birebir aynısını düşünüyorum.
Tamam, bence biz Ali İhsan Hocam'la karamsarız ben.
Yok, umudu korumak istiyoruz hocam. Yani o iyimser.
Umutlu musunuz, değil misiniz?
Umutlu olmak zorundayız hocam, öyle diyeyim yani.
Çok güzel. Demek ki
gelecekten umutluyuz hocam. Gelecekten umutluyuz.
Demek ki 4.5'a yarım kazandık. Demek ki umutluyuz.
Peki aslında bu programda tam bayram arifesinde böyle bir tatil dönemi, bir bayram süreci yaşanacak. Biraz daha neşeli, biraz daha keyifli bir program, bir konuyu işlemek isterdik yine sizlerle beraber. Olmadı ama yine de müsaade ederseniz tüm dinleyenlere iyi bayramlar dileyelim. Bu arada da parça olarak da hani onlara bari en azından bayram hediyesi olarak keyifli bir parça. Şakal grubu var hocam. Liseler arası müzik yarışmasında birinci oldu. Bu grubun seslendirdiği bir parça. Jes Enevraman, eğer doğru okuduysam. Bu parçayı seslendiriyorlar. Birinci olan grup. Sizlere tekrar teşekkürler. İyi tatiller, iyi hafta sonları, iyi bayramlar efendim.
Çok teşekkürler, iyi tatiller.
Teşekkürler, iyi tatiller, iyi bayramlar.
Sağ olun.